Bu bölümde Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye isimli eserini yine kendi tercümesinden okuyup yer yer değerlendirmelerde bulunacağız. Bismi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, 40 sene evvel Şam'daki Cami-i Emevi'de Şam ulemasının ısrarıyla İçinde 100 ehli ilim bulunan 10 bin adama yakın bir azim cemaate verilen bu Arabi ders risalesindeki hakikatleri bir hissi kablel vuku ile eski Said hissetmiş, kemali katiyetle müjdeler vermiş. Bediüzzaman'ın bu eseri Arabi olarak 1911 yılında Şam'da Emevi Camii'nde içinde 100 kadar alim var. 10 bin civarında cemaat var. Orada Emevi Camii'nde irad etmiş olduğu bir hutbe. Ve bu kitap olarak da basılıyor. Ve daha sonra 40 sene evvel demiş olduğu 1951 yılında yine kendisi bunu Türkçe'ye tercüme ediyor ve bir nevi güncelliyor. Yer yer dipnotlar, yer yer açıklamalarla. Eski Said tabirini kullandı. Eski Said, Osmanlı döneminin Said'i, yeni Said, Cumhuriyet döneminin Said'i, risaleleri yazdığı dönem ve 1949-50 o yıllarda da bir üçüncü Said'den bahsediyor ve o da artık bir nevi nur medreselerini kurduğu dönem. Kemal-i katiyetle müjdeler vermiş. Bediüzzaman bu eserinde İstikbal İslam'ın olacak. Bunu kat'i bir şekilde zanna dayalı olarak değil de tahmin ederim, umarım gibi ifadelerle değil, kesin kat'i ifadelerle söylüyor. Ve pek yakın bir zamanda o hakikatler görünecek zannetmiş. Halbuki iki harbi umumi, bu hutbe 1911'de irat edildi. 3 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. Ve 1939 yılında da İkinci Dünya Savaşı başladı. İki büyük savaş yaşandı. Ve 25 sene bir istibdad-ı mutlak o hissi kablel vuku'un 40-50 sene tehirine sebep olmuş. Burada 25 sene istibdad-ı mutlak tek parti dönemini nazara veriyor. Tek parti, tek partiyle demokrasi olmaz, cumhuriyet olmaz. Ama Türkiye öyle bir merhaleyi de yaşadı. Ve bu bizde böyle olduğu gibi İslam ülkelerinde de genelde benzeri manzaralar yaşandı. Şimdi o zamandaki verdiği haberlerin aynen tezahürleri alem-i İslamiyet'te başlamış. 1951'e göre değerlendirdiğimizde İkinci Dünya Harbi'nin önemli sonuçlarından bir kısmı İslam ülkelerinin hürriyetlerine kavuşmasıdır. Yani Hindistan çok büyük bir coğrafya. Orada Hindistan adıyla bir ülke kurulduğu gibi Müslümanlar Pakistan olarak, daha sonra da Bangladeş olarak iki ayrı devlet oradan ayrılmış oluyor. Daha evvelinde İngilizlerin idaresi altındaydı. Öte yandan koskoca Endonezya, en kalabalık Müslüman ülke, Hollandalılar tarafından müstemleke olarak ele geçirilmişti. Onların idaresi altındaydı. İşte Mısır gibi, Malezya gibi ülkeler yine İngilizlerin idaresi altında. Bunlar Bediüzzaman'ın nazara vermiş olduğu tarihlerde ve devamında birer birer hürriyetine kavuştular. Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya 1320'ye bedel 1371'de ve Cami-i Emevi yerine Alem-i İslam Camii'nde 370 milyon bir cemaate hakikatli ve taze bir ders-i içtimai, sosyal bir ders ve İslamidir diye tercümesini neşretmek zamanıdır tahmin ederim. Hani şair demiş ya, mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, ha sana. Bu evet tarih olarak 1911 yılında Emevi Camii'nde verilmiş bir hutbe ama muhatap kitlesi itibariyle bütün İslam dünyası. Orada bu hutbeyi dinleyen 10 bin kişi civarında bir cemaat ama kitap haline geldiğinde bütün İslam dünyası buna muhatap oluyor. Ve Bediüzzaman'ın bu tercümeyi yaptığı sırada İslam dünyası 370 milyon ama günümüzde 1 milyar 800 milyon bir Müslüman nüfusun bu manalara elbette ihtiyacı var. Bütün zihayatlar hayatlarının lisan-ı halleriyle Halıklarına takdim ettikleri manevi hediyelerini ve lisan-ı halle hamd ve şükürlerini o zat-ı vacibül vücuda biz de takdim ediyoruz. Yani ettahiyyatü lillah manası, Peygamberimiz nasıl Miraç'ta ettahiyyatü lillah diyerek bütün mahlukatın ibadetlerini Allah'a takdim etti. Bediüzzaman da o manayı Türkçe ifadelerle bütün zihayatlar, hayat sahipleri hayatlarının hal dilleriyle yaratıcılarına takdim ettikleri manevi hediyelerini ve hal diliyle hamd ve şükürlerini o zat-ı vacibül vücuda biz de takdim ediyoruz ki demiş. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hem hadsiz salatu selam ol Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üzerine olsun ki demiş. Ci'tu li utemmime mekârimel ahlak. Yani benim insanlara, beşere Cenab-ı Hak tarafından bir setimle gelmem, ehemmiyetli bir hikmeti, ahlak haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlaksızlıktan kurtarmaktır. Burada bir beraatül istihlal var. Beraatül istihlal, kelamın başında konunun neler olduğuna, bu kitapta nelerin ele alınacağına işarette bulunmak. Nasıl ki hilal ince bir şekilde doğuyor, doğmazdan önce etraf hafiften bir aydınlanıyor ve biz o hilalin o görünümünden ileride bu bir dolunay halinde alacak, bunları biliyoruz. Onun gibi ucunu bir nevi gösteri vermek gibi, el alacağı konuların ucunu göstermek, bu bir sanat ve İslam müellifleri, İslamiyet hakkında yazanlar genelde buna dikkat etmeye çalışmışlardır. Burada da konunun asıl temeli İslam ümmetine bir ümit telkin etmek ve bunun da esası Kur'an-ı Kerim'deki la taknatu min rahmetillah, yani rahmet ilahiyeden ümidinizi kesmeyiniz. Ardından Peygamberimize salatu selam bunu ifade ederken de Peygamberimizin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiği buna vurgu yaptı. Müslümanlar olarak bizim bir problemimiz İslam'ı günümüzde iyi temsil edememek. İslam'ın ahlakını hayatımızda gösterememek. Dolayısıyla bu ikisine dikkat çekerek başladı. Hamd ve salattan sonra ey bu cami Emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim. Ben haddimin fevkinde bu minbere, bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde 100'e yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim, medreseye giden bir çocuğun misalidir ki, o sabi çocuk sabahleyin medreseye gidip okuyup, akşamda babasına gelip okuduğu dersini babasına arz eder. Ta doğru ders almış mı almamış mı babasının irşadını veya tasvibini bekler. Çok güzel bir giriş. Orada büyük alimler de var. Bediüzzaman bu hutbeyi irad ettiğinde 35 yaşında. Kendinden yaşça büyük. Nice alimler de orada bulunmakta. Yani sizler bizlerin büyüklerisiniz. Nasıl ki bir çocuk medresede dersini alır, akşama evine geldiğinde büyüklerinin huzurunda dersini tekrarlar. Onların işte tasvip etmesini veya irşatta bulunmasını bekler. Evet, biz Kürtler size nispeten çocuk hükmündeyiz ve talebeleriniziz. Bediüzzaman kendisi Bitlis'te dünyaya geldi. Ana dili Kürtçe. Eserlerini Müslümanların ortak dili olan Arapçayla ve Osmanlı coğrafyasının resmi dili olan Türkçeyle yazdı. Bu noktada kendi kimliğine de burada dikkat çekiyor. Evet, biz Kürtler size nispeten çocuk hükmündeyiz ve talebeleriniziz. Sizler bizim ve İslam milletlerinin üstadlarısınız. Yani Araplar bu işin temelinde yer aldı ve İslamiyet onlarla başladı. Peygamberimiz o Arap kavminden, Kur'an Arapça nazil oldu. Dolayısıyla onları bir üstad olarak görüyor ve sizlerin tasvibini, teyidini beklemekteyiz. Bunu nazara veriyor. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını siz gibi üstadlarımıza şöyle beyan ediyorum. Ben bu zaman ve zeminde Beşer'in Hayat-ı İçtimaiye Medresesi'nde ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurun-u vustada durduran ve tevkif eden 6 tane hastalıktır. 300 yıla kadar Müslümanlar genelde daha maddi yönden iyiydi, medeni yönden iyiydi. Avrupa ise bize göre daha gerilerdeydi. Ama 300 yıldan bu yana durumlar değişti ve onlar teknolojide ilerlediler ve 300 yıldan bu yana teknoloji gerçekten dev adımlarla ilerledi. İslam dünyası onlara nispetle kurun-u vustada, orta çağda kaldı. Peki bunun sebebi neler? Bizde 6 tane hastalık var. Bunlar diyor. O hastalıklar da budur. Birincisi, yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Bazıları hadisleri de buna bir nevi alet ederek yevmu beter tabirini çıkarmışlar. Demişler ki gün günden beter olacak. Artık ahir zamandayız. Gittikçe daha kötüye gidecek. İleride parlak günler gelmeyecek. Bu yani sanki illa olması gereken bir şeymiş gibi milletimize adeta telkin edilmiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah nurunu tamamlayacaktır. Keza hadislerde bu din güneşin doğup battığı her yere gidecektir. Bu mealde çok müjdeli ifadeler var. Evet, gün günden daha kötü gittiği zamanlarda elbette olmuştur. Bu reddedilemez. Ama tarihin gidişatı döngüseldir. Yani bir çemberin dönmesi gibi yuvarlak dairesel bir harekettir. Yoksa bir noktada başladı hep ileriye doğru gidiyor. Öyle değil. İkincisi, Sıdk'ın hayat-ı içtimai-i siyasiyede ölmesi. Yani doğruluğun hem toplum hayatında hem de siyasi hayatta ölmesi. Üçüncüsü, adavete muhabbet. Yani düşmanlığı sevmek. Müslümanların kendi aralarında gerek küçük gruplar halinde, gerek devletler, milletler halinde bir nevi düşman hale gelmesi. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Demek ehli imanı birbirine bağlayan iman, İslam, aynı vatanda olmak, aynı devletin çatısı altında bulunmak gibi çok kuvvetli bağlar var. Bunlar nurani bağlar. Nasıl ki bir bina yapılırken o binanın tuğlaları oluyor, üst üste konuluyor. Ama bir de bunlar sıva ile birbiriyle bağlanıyor. İşte bu nurani bağlar Müslümanları birbiriyle gayet irtibatlı kılan, birbirine bağlayan gayet kuvvetli birer rabıta durumunda. Beşincisi, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Burada istibdat derken, mesela padişahlık sistemi istibdada müsaittir. Padişahlık rey-i vahittir. Peygamberimiz kendisinden sonra gelecek halifeyi ismen belirtmemiştir. Benden sonra falana tabi olun dememiştir. Ve bunu meşverete havale etmiştir. İşte İslam dünyası aslında bunu esas alması gerekir. Dört halife seçimle geldi. Yezid'le bir nevi babadan oğula geçen saltanat sistemi başlamış oldu. Muaviye oğlu Yezid'i geçirdi ve sistem o şekilde devam etti. Ta Osmanlıların sonuna kadar bu böyle devam etti. İslam ölçüler çerçevesinde esas olan meşverette bu işlerin olması. İşte padişah la yüsel bir durumda olunca bu tabaka tabaka, yani diyelim bir ağaya da sirayet ediyor. Ağa da kendi bulunduğu ortamda buranın padişahı benim diyor. Diyelim askeriyede yetki sahibi olan buranın padişahı da benim diyor. Ve böylece istibdat her tarafa intişar etmiş oluyor. Altıncısı, menfaati şahsiyesine himmeti hasretmek. Yani bencillik. İnsan tabiatı itibariyle bencildir. Ama bu bencillik aşılamaz bir bencillik de değildir. İnsan bu bencilliği elbette dinin ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde gayet rahatlıkla aşabilir. Böylece hodgam biri olmaktan kurtulur. Vatanı, milleti, dini, mukaddesatı için son derece fedakarlık yapar. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemizde Eczahane-i Kur'aniye'den ders aldığım altı kelime ile beyan ediyorum. Muhalecenin esasları, onları biliyorum. Burada Bediüzzaman'ın bir nevi tabibül asr, asrın tabibi ünvanıyla bu dehşetli hastalıkların da dermanının reçetesini yazmasını görmekteyiz. Ve bunlar Kur'an'dan alınmış birer ilaçtır. Eczahane-i Kur'aniye tabirini kullandı. Nasıl ki eczanede değişik hastalıkların ilacı var, bu altı hastalığımızın da ilacı Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Tedavinin esasları onlardır. Bundan sonraki bölümlerde bunlar birer birer ele alınacaktır.